Ayrım 4.
Büyük miktarda petrol ve gazın bulunduğu kayalık alanlara rezerv denir. Sondaj kuyuları. Petrol ve gazı yeryüzüne çıkarabilmek amacıyla bir kuleden sarkıtılmış matkap adı verilen kesme aletiyle kuyular açılır. Kuyular belli bir açıyla ya da dik olarak açılabilir. Bir subap sistemi her kuyudaki akışı kontrol eder. Kuyuların çoğunun derinliği 900-3000 metre arasındadır. Bir açık deniz platformunda 20'den fazla kuyu açılabilir. Bazıları platformdan 5 kilometre uzaklıktaki rezervlere ulaşabilir. Matkabın dişleri elmas ya da metaldir. Kayanın sertliğine bağlı olarak saatte 30 santimetre ile 60 santimetre arasında kaya delebilir. Platformdaki aletler gazı petrolden ayrıştırırken suyu da dışarı atar. Gaz daha sonra kurutulur, soğutulur ve nakledilmesi için sıkıştırılır. İşçiler platforma geliş ve platformdan gidişlerinde helikopterlerle taşınır. Birkaç hafta platformda çalıştıktan sonra birkaç haftayı da platformdan uzak geçirirler. Konaklama birimleri, kameralar, mutfaklar, lokantolar, spor salonu, ofisler, radyo odası, sauna ve eğlence odasından oluşur. Platform, 30 metre yükseklikteki dalgalara ve saatte 177 kilometre hızla esen rüzgarlara dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Verimli bir rezerv keşfedildiğinde sondaj gemilerinden ya da yüzen platformlardan deneme kuyuları açılır. Eğer rezervin kullanılabilir olduğu anlaşılırsa üretim platformu kurulur. Yüksekliği 400 metreyi bulan platformları inşa edebilmek artık olanaklıdır. Büyük platformlar sürekli bir üretim sağlayabilmek amacıyla vardiyalar halinde çalışan yüzlerce işçiyi barındırabilir. Bir platform deniz tabanına kadar giden çok büyük ayaklar ve bunların üzerine oturan bir güverteden oluşur. Güvertede makineler, yaşama alanları ve donanımı barındıran çeşitli üst modüller bulunur. Büyük platformlar aşamalı olarak inşa edilir. Bazı ayakların içi boştur ve küçük teknelerle su yüzeyinden çekilerek platform alanına götürülür. Burada kontrollü bir biçimde dik konuma getirilir. Petrol araştırması. Yer bilimciler petrol ve gaz aramalarını kayaç oluşumlarını inceleyerek yaparlar. Bu sismik bir inceleme ile yapılabilir. Hava tabancalarından deniz tabanına ses dalgaları gönderilir. Ses dalgalarının yansıyıp geri gelmesi sırasında geçen süre, teknenin arkasından çekilen alıcılar tarafından kaydedilir. Bu ölçümlerle deniz tabanının altında ne olduğu ortaya çıkar. Çünkü farklı tipteki kayalar, sesi farklı hızlarla yansıttıkları için ölçümler gösterebilir. Bilgisayarlar sismik incelemenin verilerini kullanarak deniz tabanının altında bulunan kaya oluşumlarının 3 boyutlu resmini çıkarır. Gaz ve petrolün işlenmesi. Gaz ve petrol, karada bulunan bir petrol rafinerisi ya da gaz işleme tesisine su altı boru hatlarıyla ya da tanker adı verilen çok büyük gemilerle taşınır. Rafineride petrol temizlenir. Ulaşım ve ısınma amaçlı yakıtlar gibi kullanışlı biçimlere dönüştürülür. Gaz işleme tesisinde ise doğal gaz, ısınmada ve mutfaklarda kullanılan yakıtlar haline getirilir. Yenilenebilir enerji. Gelgit, dalga ve akıntılar bütün dünyanın elektrik gereksinimini karşılayabilecek miktardan daha fazla enerjiye sahiptir. Bu doğal gücü kullanabilecek çok sayıda tasarım yapılmıştır. Ancak bunları verimli hale getirebilmek için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. Gelgit genliğinin alçak ve yüksek gelgit arasındaki yükseklik farkı 5 metreyi aştığı yerlerde elektrik üretmek amacıyla gelgit barajları kullanılabilir. Kabaran ya da alçalan su bir hariçte tutulup içlerinde türbin adı verilen aletlerin bulunduğu borulara akıttırılır. Su türbin pervanelerini döndürerek jeneratörlerde elektrik üretir. Kıyıya yerleştirilmiş dalga gücü aletleri de gelgit barajlarına benzer bir ilkeyle çalışır. Kıyıya ulaşan dalgaların gücüyle dar bir boruya sıkışan hava bir türbine ulaşır. Böylece bir dalga gücü aleti İskoçya'da Islay adasında denenmektedir. Okyanus termal enerji dönüşümü, okyanuslarda birikmiş ısıyı kullanmayı amaçlayan bir işlemdir. Amonyağı ısıtıp buharlaştırmak için yüzeydeki sıcak suyu kullanır. Bir türbini çeviren buhar yeniden kullanılmak için 900 metre derinden gelen soğuk suyla soğutulur ve yoğuşturulur. Okyanus termal enerji dönüşümü yalnızca yüzey suyunun derindeki sudan 22 derece daha sıcak olduğu denizlerde çalışabilir. Gemiler ve tekneler. Gemiler ve tekneler tek kişilik kanodan yüzlerce yolcu taşıyan çok büyük yolcu gemilerine kadar her tür şekil ve boyutta olabilir. İlk tekneler en az 20 bin yıl önce okyanusa açılmıştır. Günümüzde en önemli gemi tipi, ülkeler arası yiyecek, yakıt, ham madde ve ürün taşıyan kargo gemileridir. Araba vapurları kısa mesafelerde, örneğin göl ve akarsuların kıyılarında, adalarla anakara arasında ya da Adria ve Baltık Denizi gibi küçük denizlerin kıyıları boyunca yolcu ve araç taşır. Büyük araba vapurları 2000 yolcu ve 600 araçtan fazlasını taşıyabilir. Bazılarında uzun süren yolculuklarda insanların uyuyabilmesi için kameralar vardır. Panama ve Süveyş kanalları, Güney Amerika ve Afrika çevresindeki uzun yolculukları kısaltır. Ama büyük petrol tankerleri için dardırlar. Hovercraftlar hava yastığının üzerinde suyu sıyırarak ilerler. Mantilatörler yastığı şişkin tutabilmek için aşağıya doğru kuvvetli hava üflerler. Pervaneler döndükçe aracı ileri doğru hareket ettirir. Tankerler gemi gövdesinin içinde bulunan depolarında petrol ya da diğer sıvı yükleri taşır. Şimdiye kadar yapılmış en büyük gemilerdir. Bazıları 20 tenis sahasından daha uzundur ve 400 bin tondan fazla petrol taşıyabilir. Konteyner gemileri her tür yükü standart büyüklükteki büyük metal kutularda, konteynerlarda taşır. Rıhtıma yanaştıklarında bir vinç, trenlerden ve kamyonlardan kolaylıkla yükleme ve boşaltma yapar. Bir gemi 2000 konteyner taşıyabilir. Uzun deniz yolculuklarına büyük yolcu gemileriyle çıkılır. Yolcu gemileri yüzen oteller gibidir. Bu gemilerde lokantalar, sinemalar, alışveriş merkezleri, barlar, yüzme havuzları, oyun odaları ve hatta hastaneler bulunmaktadır. Denizcilik. Gemiler yol bulmalarını sağlayan aletler olmadan okyanusları aşamazlar. Eskiden denizciler yönlerini bulmak için pusula kullanırlardı. Boylamlarını, doğu batı konumlarını öğrenmek için saate benzeyen ve kronometre ve enlemlerini, kuzey güney konumlarını öğrenmek için de sekstant kullanırlardı. Modern gemilerde ise elektronik yönlendirme aletleri bulunur. Uzaydaki uydulardan gönderilen sinyaller ya da kıyıdan gönderilen radyo dalgaları sayesinde yollarını bulurlar. Buzdağlarını, kayaları, öteki gemilerin yerlerini saptamak için radar kullanılabilir. Radar, radyo dalgaları göndererek bu dalgaların cisimlerden yansıyıp geri dönme süresini ölçer. Su altı cisimlerini saptamak için de sonar kullanılır. Limana yaklaşan bir gemiye yol göstermek amacıyla fener gemileri, deniz fenerleri ve otomatik yüzen şamandıralar kullanılır. Okyanuslar tehlikede. Denizlerin ve okyanusların bize besin ve enerji sağladığı gerçeğine karşın bazı insanlar, denizler ve okyanuslara karşı umursamaz bir tavır içindedir. Buraları atıklarından kurtulma alanı olarak kullananlar, doğal yaşam alanlarını yok eder. Deniz yaratıklarını zehirler ve bunlarla beslenen insanların sağlıklarını tehdit ederler. Çok sayıda hayvan ve bitki avlanmış ya da yakalanmış ve bu yüzden bazı türler yok olma tehlikesiyle karşılaşmıştır. Kirlilik. Her yıl inanılmaz miktarda kirletici madde okyanuslara karışmaktadır. Büyük hayvanların kirlenmiş küçük hayvanları yemesiyle kirlilik besin ağında taşınır. Temel kirleticilerden biri petroldür. Her yıl yaklaşık 3,5 milyon ton petrol okyanuslara karışmaktadır. Bunun %10'u tanker sızıntılarından, geri kalanı petrol alanlarındaki sızıntılardan, küçük kazalardan ya da kasıtlı boşaltmalardan kaynaklanır. Sızan petrol ince bir tabaka oluşturarak su üstüne yayılır. Sonuçta deniz tamamen temizlense de büyük bir sızıntının etkileri yıllarca sürebilir. Kuş, gagasıyla petrolden kurtulmaya çalışırsa yuttuğu petrol yüzünden zehirlenebilir. Petrole bulanmış tüyler kurudukça kanatların açık kalmasına neden olur. Petrole bulanmış bir kuş boğularak, soğuktan ya da avlanamama yüzünden açlıktan ölebilir. Bu kuşların leşlerini yiyen diğer hayvanlarda petrol yutar. Petrol, kuşun tüylerini tıkayarak su geçirmez tabakayı tahrip eder. Bu durumda kuş vücudunu sıcak tutamaz ve su üzerinde yüzer durumda kalamaz. Petrolün etkileri. Deniz kuşlarının ölümündeki en önemli neden petroldür. Plankton, balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla bunları yiyen hayvanlar ve insanlar da petrolden zehirlenebilir. Mercan resiflerinin ölmesine ve deniz tabanındaki hayvanların kirlenmesine yol açar. Petrol kıyıya ulaştığında kayaları ve kumu kaplayarak gelgit etki alanındaki doğal yaşamı öldürebilir. Sızıntının zararları. Exxon Valdez adlı tanker 1989'da Alaska'da karaya oturduğunda 35 bin ton petrol denize dökülmüştü. Bu kazadan dolayı 400 bin deniz kuşunun, 3500 deniz samurunun, yüzlerce fokun ve 22 katil balinanın öldüğü tahmin ediliyor. Brayer adlı tanker 1993'te İskoçya'nın Shetland adaları açıklarında battığında 84 bin tondan daha fazla petrol denize sızmıştı. Yerel balık çiftlikleri bu sızıntıdan çok etkilenmişti. Bu sızıntının tüm etkilerinin açığa çıkması uzun yıllar sürecektir. Exxon Valdez felaketinden canlı kurtulan deniz samurları, yuttukları petrolden dolayı tahrip olan iç organları yüzünden üreyememiştir. Petrolün temizlenmesi. Sızan petrolün verdiği zararın boyutları, su sıcaklığı, petrolün tipi ve kazanın olduğu andaki hava durumu gibi bazı etkenlere bağlıdır. Aşağıda büyük bir sızıntı olduğunda kullanılan bazı temizleme yöntemleri anlatılmıştır. Petrolü dağıtmak için uçaklardan petrol tabakası üzerine deterjan atılır. Bazen deterjan, okyanus yaşamına petrolün verdiği zarardan daha fazla zarar verebilir. Petrolün yayılmasını önlemek için tabakanın çevresine seren denilen plastik, yüzen tüpler serilir. Petrolün bir bölümü özel olarak yapılmış aygıtlarla emilebilir. Kumsalları temizlemede emme pompaları, kürekler, hortumlar, fırçalar ve deterjan kullanılabilir. Ayrıca deniz hayvanları da temizlenebilir. Yüzeydeki petrol tabakası ateşe verilerek petrolü yakma denenebilir. Ama yanan tabakadan yükselen duman petrolden daha zararlı olabilir. Katı atık ve lağım pisliği. Denizlerdeki ve kumsallardaki katı atıklar tehlikelidir. Örneğin plastik çöpler her yıl 2 milyon deniz kuşunu, 100 bin memeli hayvanı ve çok sayıda kaplumbağa ve balığı öldürmektedir. Denizlerdeki katı atıkların çoğu gemilerden bırakılır. Bir bölümü de akarsulardan ve kumsallardan taşınır. Tuvalet ve kanallardan gelen sular da büyük miktarda lağım pisliğini denize taşır. Bu pisliğin %99'u su olsa da içinde bakteri ve virüslere de rastlanır. Lağım suyuyla kirlenmiş denizlerden yakalanan balık ya da kabuklu deniz hayvanı yemek, besin zehirlenmesine yol açabilir. Yüzme, dalış ve diğer su sporları için kullanılan alanların yakınına boşaltılan lağım suları da başka hastalıklara neden olabilir. Bazı katı atık çeşitlerinin denizde bakteriler tarafından ortadan kaldırılması için gereken süreler. Kağıt 2 ila 5 ay, portakal kabuğu 6 ay, süt kutuları 5 yıl, plastik köpük, asla, plastik şişeler 50 ila 80 yıl. Plastik atıklar deniz kuşlarını yaralayıp öldürebilir. Başka kirlilikler. Denizlerde kirliliğin daha birçok çeşidine rastlanabilir. Gömülü çöplerden sızan su zehirli bir hale gelerek yeraltı suyunu kirletebilir. Bahçe ve tarlalardan gelen gübreler ve böcek ilaçları akarsu ve denizlere ulaşan yeraltı sularına karışabilir. Tohumlara püskürtülen gübre, böcek ilacı ve diğer kimyasal maddeler denize ulaşabilir. Nükleer enerji santrallerinin atıkları kimyasal işlemlerden geçirilmek için yeniden işlem tesisi denilen fabrikalara götürülür. Bu tesisler denize tehlikeli atık sular bırakabilir. Fabrikalar atıklarını bıraktığında endüstriyel işlemlerde kullanılan kimyasal maddeler ve zehirli metaller de denize kadar ulaşabilir. Tehdit altındaki doğal yaşam. Doğal yaşama yönelik daha birçok tehdit ve yaşamı tehlikede olan birçok tür vardır. Burada sadece birkaçı sıralanmıştır. Kambur balina ve mavi balina gibi balinalar geçmişte çok fazla avlandığı için sayıları bir daha asla eski düzeyine ulaşamayabilir. Köpek balıklarının bazı türleri beslenme ve spor amacıyla çok sayıda öldürüldüğü için tehlikededir. Mercan ve kabuklu deniz hayvanlarının bazı türleri bilezik, kolye ve süs eşyası yapmak için toplandığından bunların sayıları çok azalmıştır. Kaplumbağalar balık ağlarına takılmakta, etleri ve kabukları için avlanmaktadır. Yumurtaları kumsallardan kazılarak çıkarılmakta ve yiyecek olarak satılmaktadır. Bu yüzden tüm kaplumbağa türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Denizlerimizi koruyalım. Denizleri ve okyanusları iyi kullanırsak, dünyanın artan nüfusuna yetecek sürekli bir besin ve enerji kaynağı olabilirler. Okyanusları korumaya yönelik bir şey yapmadığımız takdirde çok değerli doğal yaşam alanları giderek yok olacak, az rastlanan türler ortadan kalkacak ve okyanusların birçok yararı tümüyle yok olacaktır. Dev esmer yosunlar kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Bu hızlı büyüyen yosunlar ileride metan gazı kaynağı olarak kullanılabilir. Denizin sahibi kim? Okyanuslar çok geniş alanlara yayıldığı için nasıl kullanılacaklarını ve kontrolünü kimin yapacağını düzenlemek güçtür. Kıyılardan uzakta bulunan açık denizler insanlığın ortak kaynağı olarak kabul edilir. Herkese aittir ve herkes tarafından kullanılabilir. Bir ülkenin kıyıları çevresinde 200 deniz miline kadar olan bölge o ülkenin kontrolü altındadır. Bu alan özel ekonomik bölge olarak bilinir. Bir ülke kendine ait özel ekonomik bölge içinde bulunan balık, gaz, petrol ve diğer kaynaklar üzerinde hak sahibidir. Uluslararası anlaşmalar. Kirliliğin aşırı avlanmayı önlemek ve okyanus kaynaklarının adilce kullanılmasını sağlamak için uluslararası işbirliğine ve yasalara gereksinim vardır. Bazı ülkeler arasında balina avcılığı, balıkçılık ve kirlilik konularında anlaşmalar olsa da yasalarla yaptırım uygulamak zor görünmektedir. Bugüne değin bütün ülkelerin uyacağı bir anlaşma yapılamamıştır. 1991'de Birleşmiş Milletler 3 kilometreden uzun ağların kullanılmasını yasaklamıştır. Bu ölüm duvarları balıkların yanı sıra memelileri ve kuşları da öldürmektedir. Ekoturizm. Son 30 yılda turizmdeki artış hassas doğal kıyı alanlarında baskı oluşturmuştur. Örneğin mercan resifleri dalgıçlar tarafından tahrip edilmiş, mangrovlar da havaalanları, limanlar, yollar ve alışveriş merkezlerine yer açmak için kesilmiştir. Artık birçok ülke ekoturizm olarak bilinen ve hem doğaya daha az zarar veren hem de yöre halkına gelir getiren turizm türüne yönelmektedir. Örneğin turistler bozulmamış bir doğal yaşama alanını rehberler eşliğinde dolaşmak için para vermeye hazırdırlar. Deniz rezervleri. Denizdeki doğal yaşama alanlarını korumanın bir yolu da denizde doğal rezervler yaratmaktır. Bu alanlarda dalış, deniz yolculuğu ve balık avcılığı gibi insan etkinlikleri ya da denetim altına alınır ya da tümüyle yasaklanır. En büyük deniz rezervi Büyük Set Rezifi'dir. Böyle daha birçok rezerve gereksinim vardır. Tehlike altındaki deniz memelilerinden biri de deniz ineğidir. Bu tür Florida'da bir deniz rezervinde koruma altındadır. Nasıl yardım edebilirsiniz? Bunlar denizleri kurtarmak için yapabileceğiniz bazı şeyler. Unutmayın ki denizden çok uzakta yaşasanız da kirli suyunuz denize ulaşabilir. Temizleme ve yıkama için fosfatsız ürünler kullanın. Sudaki fosfat alglerin çoğalmasına, sudaki oksijenin tükenmesine ve hayvanların ölümüne neden olur. Daha az atık su çıkarın. Mümkünse banyo yapmak yerine duş alın. Dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın. Eğer bir bahçeniz varsa yeraltı sularını kirletebilecek yabani otlar ve böcekler için kullanılan zehirleri ve diğer kimyasalları kullanmaktan kaçının. Deniz kabuklularını toplamayın ya da kabuk, mercan ve kaplumbağa kabuğundan yapılmış eşyalar almayın. Kaplumbağa yumurtası yemeyin, çorbasını içmeyin. kumsalları ve okyanusları temizlemeye ve doğal hayatı korumaya çalışan ulusal ya da yerel bir gruba katılın. Sözlük. Abisal düzlük. Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 metre olduğu okyanus tabanı. Ada yayı. Kavisli yanardağ adaları hattı. Astonosfer. Dünyanın mantosunda sıcak kayaçlardan oluşan 80-200 kilometre kalınlığındaki tabaka. Aşınma. Kara yüzeyinin yağmur, dalga, akarsu, rüzgar ve buz etkisiyle yavaşça yok olması. Atol. Halka ya da at nalı şeklinde mercan kayalığı. Balina çubuğu. Bazı balina ve köpek balıklarının ağzında bulunan ve sudan planktonları ayırmaya yarayan sert kıllar. Baskın rüzgar. Belli bir alanda rüzgarın en sık estiği yön. Besin ağı. Bitki ve hayvanların birbirlerine besin yoluyla bağlanmaları. Birikme. Denizlerin, akarsuların ya da buzulların, çamur, kum ya da çakılların kimyasal gibi oluşumlar meydana gelecek şekilde biriktirmesi süreci. Buharlaşma. Bir sıvının gaz ya da buhar haline geçmesi süreci. Büyük gelgit. Dünya, ay ve güneş, dolunay ve yeni ay sırasında aynı çizgi üzerinde olduklarında oluşan genliği yüksek gelgitler. Çekirdek. Mantonun altında bulunan ve nikel ve demirden oluşan dünyanın en içteki bölümü. Çevrinti. Açık denizlerde birkaç akıntının birleşmesinden meydana gelen büyük dairesel su hareketi. Denizaltı dağı. Okyanus tabanında bulunan ve yüksekliği deniz yüzeyinin altında kalan yalıtılmış yanardağ. Denizaltı laboratuvarı. Deniz altında genelde bir günden az kalan deniz aracı. Deniz bilim. Denizler ve okyanuslar üzerinde yapılan bilimsel çalışma. Eko sondaj. Ses dalgaları göndererek denizaltı yer şekillerini incelemeye ve haritalamaya ya da balıkların yerini bulmaya yarayan yöntem. El Nino. Güney Amerika'nın batı sahillerinde başlayan ve dünya iklim sistemini etkileyen okyanus ve atmosfer olayları. Fetch. Açık deniz üzerinde rüzgarın dalgaları oluşturduğu esiş mesafesi. Fırtına dalgası. Yüksek gelgitle eş zamanlı bir fırtınanın okyanusun belli bir bölgesinde oluşturduğu normal deniz düzeyindeki yükselme. Fotosentez. Bitkilerin güneş ışığındaki enerjiyi kullanarak kendilerine su, karbondioksit ve minerallerden besin yapma işlemi. Gelgit barajı. Gelgit etkisiyle yükselen ve alçalan suyun enerjisinden elektrik elde etmek için bir haliç boyunca kurulan yapı. Gelgit engeli. Bir akarsu kenarına kurulan bir kasaba ya da şehri gelgit yüzünden meydana gelebilecek taşkına karşı koruyan yapı. Gelgit etki alanı. Kıyının yüksek gelgitte su ile kaplanan ve alçak gelgitte açığa çıkan bölümü. Gelgit genliği. Yüksek ve alçak gelgitler sırasındaki su yükseklikleri arasındaki fark. Guyot ya da masa dağı. Düz tepeli denizaltı dağı. Kabuk. Dünyanın dış tabakası. Kasırga. Bakınız tropikal siklon. Kıta sahanlığı. Herhangi bir kıyı ile derinliğin 350 metreye ulaştığı nokta arasında kalan bölge. Kıta yamacı. Kıta sahanlığının sonundaki çok dik eğim. Kıyı boyu akıntısı. Dalgaların sahile belli bir açıyla ulaştığı durumlarda kum ya da taşların sahil boyunca yaptıkları hareket. Coriolis etkisi. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı baskın rüzgar ve akıntıların kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapması. Küçük gelgit. Ay ve güneşin konumları dik açı oluşturduğunda meydana gelen çok alçak gelgit genliği. Küresel ısınma. Karbondioksit gibi gazların tuttukları ısı sonucu dünyanın sıcaklığında meydana gelen artış. Levha. Dünyanın litosferini oluşturan dev bloklardan her biri. Levhalar büyük yapboz parçaları gibi birbirine uyumludur. Litosfer. Dünyanın kabuğu ve mantonun üst kısımları. Litosferin levhalardan oluştuğu düşünülür. Mama. Dünyanın içindeki erimiş kayaç. Mangrov bataklığı. Kıyı kenarında ya da bir haliçte mangrov ağaçlarının büyüdüğü tropik bataklık alan. Manto. Dünyanın kabuğuyla çekirdeği arasında kalan yoğun tabaka. Mercan polibi. Küçük bir deniz hayvanı. Binlerce yıldır mercan resifleri ölü polipilerin iskeletlerinden oluşur. Okyanus hendeği. İki levhanın karşılaşıp içlerinden birinin ötekinin altına girdiği yerlerde oluşan derin sualtı vadisi. Okyanus ortası sırtı. Litosfer levhalarının birbirinden ayrıldığı yerlerde oluşan uzun denizaltı dağ sırası. ÖEB, özel ekonomik bölge, bir ülkenin kıyılarından 200 deniz mili açığa kadar olan ve yararlanabileceği alan. Plankton, denizde sürüklenen mikroskobik bitki ve hayvanlar. Radar, bir gemide bulunan ve radyo dalgaları göndererek kayaların ve diğer gemilerin yerini saptamaya yarayan aygıt. Scuba, su altında kendi kendine soluma aygıtı anlamına gelen İngilizce sözcüklerin baş harflerinden oluşan kısaltma. Sıcak su, hidrotermal kaynakları. Okyanusun derinliklerinde, okyanus ortası sırtında bulunan sıcak ve mineral yönünden zengin kaynak. Sismik araştırma. Deniz tabanını ya da yerin altında bulunan kayaç ve tortuları, ses ya da şok dalgaları göndererek inceleme yöntemi. Sonar, yansıyan sesleri kullanarak sualtı cisimlerinin ya da balıkların konumunu saptayan sistem. Su buharı, buharlaşma sonucu suyun havada gaz halinde bulunduğu durum. Tropikal siklon, sıcak okyanuslar üzerinde oluşan kuvvetli rüzgarların ve aşırı yağmurun eşlik ettiği çok büyük dairesel fırtına. Tsunami, su altında olan büyük bir deprem ya da yanardağ patlaması sonucu oluşan dev dalgalar. UKA, uzaktan kumandalı araç. Denizaltı araştırmaları için kullanılan küçük insansız robot. Yapıcı dalga, kum ve irili ufaklı çakılları taşıyarak yavaş yavaş kumsalı geliştiren dalga. Yeraltı suyu, yerin altındaki su. Çoğu yeraltı suyu yüzeyden sızan yağmur suyudur. Yıkıcı dalga, bir sahilin aşılmasına katkıda bulunan dalga. Kitabın sonu.